Dördüncü bölümden konuşmuştum, değil mi? Son yaptığım konuşma dördüncü bölümün ilk 16 ayetiydi. Ben onu geniş bir şekilde size özetlemeyeceğim ama kısa bir şekilde o 16 ayette öne çıkan 3 noktayı söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi şunu söylemiştim. Orada anlatılan dördüncü bölümün ilk 16 ayetinde anlatılan kesimin sadece orada geçiyor olması. Bunu söylemiştim. Sadece orada geçiyor olması. İkinci nokta olarak da buradaki ayetler, Rabbimizin orada okuduğu ayetler, vereceği, yapacağı hizmeti ve geliş nedenini açıklıyor olması demiştim. İkinci nokta olaraktan. Ve üçüncü nokta olaraktan da Rab okuduktan sonra, Yeşaya 61'den okuduktan sonra dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir dediğinde İsrail'in beklediği, yani beklediğiniz Mesih benim mesajını ne yapıyordu? Bir şekilde vermiş oluyordu. Ve bunu söylerken bu ayetler içerisinde İsa'nın okuduğu ayetler içerisinde bizim de bir alışkı haline getirmemiz gereken üç önemli özellikten söz etmiştik. İsa'nın üç önemli özelliği vardı. Her birimizin hayatında kesin kes olması gereken üç özellik. Bunlardan birincisi düzenli biçimde sinagoga gitmiş olması. Yani bizlerin de her pazar, o cumartesiydi, bizim de pazar cumartesi kadar önemli. Değil mi? Dirilişi kutluyoruz dedik her pazar. Her pazar kiliseye gelmek bir alışkı haline gelmesi gerekiyor. Birinci nokta buydu. Her cumartesi günü düzenli bir şekilde Rabbimizin sinagoga gidiyor olması. Ve üçüncüsü, ikincisi de Rabbimizin yine düzenli bir şekilde dua ediyor olması ki bizim de hayatımızda olması gereken bir alışkı. Ve üçüncüsü de neydi? Düzenli biçimde, Markos'ta okumuştuk, düzenli biçimde öğretiyor olması. Toplantılara katılmak, dua etmek ve öğretmek. Bu üçü de Recep'in, Bülent'in, Eylem'in, Timur'un, Sami'nin, kimse Hatice'nin, her birimizin hayatında kesin kez olması gerekiyor. Bu üç nokta. Buna dördüncü olaraktan tanıklığı da koyabiliriz. Tabii ki üçünde eğer sağlıklı bir şekilde ilerleme söz konusuysa. Şimdi İsa Mesih 61. bölümde, Yeşaya'nın 61. bölümünden ayetler okudu. Okuduğu ayetlerde de yine üç nokta vardı. Rabbin bize, aslında dört nokta vardı, pardon, üç değil, dört nokta vardı. O dört noktanın ilk ikisini ben size açıklamaya çalıştım. Birlikte anlamaya çalıştık. Bugün üç ve dördüncü noktaları birlikte anlamaya çalışacağız ama bir ve ikiyi söyleyebilecek misiniz? Birinci nokta neydi? O okuduğunuz dördüncü bölümü açıyorsunuz, değil mi? Luka dördüncü bölümü açıyorsunuz. Luka dördüncü bölümde İsa'nın sinagogda 61. bölümden okuduğu ayetlere baktığımız zaman orada dört önemli bir gerçekten söz ediyordu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için. 18-19 olarak geçiyor. Ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi derken dört önemli noktadan söz ediyordu. Birincisi nedir? Yoksullara müjdeyi iletmek. Oradaki yoksulluğun ne olduğunu söyledik, değil mi? Normal dünyasal yoksulluktan değil, günahın getirdiği çaresizlikten, yoksulluktan söz etmiştik, değil mi? Birincisi yoksullara müjdeyi iletmek. İkincisi tutsakları serbest bırakılacağı ve körlerin gözlerinin açılacağı. Bu da ruhsal bir içerik taşıyordu. Üçüncüsü de ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve dördüncüsü nedir? Lütuf yılını ilan etmek. İlk ikiyi size, oradaki ruhsal içeriği size açıklamıştım. Şimdi üçüncü noktayla devam edeceğim. Yani ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak. Şunu söylersem herhalde yanlış yapmam, değil mi? Gerçekten de ezilmiş, kırılmış, acı içerisinde inim inim inleyen insanların bol yaşadığı bir dünyada yaşıyoruz. Değil mi? Bunun tersini söylemek mümkün mü kardeşler? Kesinlikle mümkün değil. Ama sadece sokaktaki insanlar için geçerli bir gerçek değil bu. Aynı zamanda da biz imanlılar için de zor bir dünya. Kolay bir dünyada yaşamıyoruz ve hatta daha da kötüye doğru giden bir dünyada varlığımızı sürdürüyoruz sevgili kardeşler. Şeytan tarafından ister istemez zaman zaman da olsa ne yapıyoruz? Hırpalanıyoruz. Ve ilişki içerisinde olduğumuz insanlar, bunlar imanlı kardeşlerimiz de olabilir bazen, ya da iş arkadaşlarımız olur, ya da komşularımız olabilir. İster istemez değerli kardeşler, o kişilerin, ilişki içerisinde olduğumuz insanlarla olan kişilerin davranışları, sözleri, hareketleri bazen bizleri üzüyor, bazen de kırıyor, değil mi? İster istemez kırıyor. Yuhanna 10. bölümdeki ayete baktığımız zaman, Yuhanna 10. bölümün 10. ayetine, bunu gerçekten de güzel ifade ediyor. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Demek ki bizleri hırpalayan, bizleri itip kakan, sarsan böyle saldırılara karşı, bir takım saldırılar karşısındayız değil mi? Bazen bu saldırılar gerçekten, yanlış anlaşılmasın ama, bazen kardeşlerden geliyor bu saldırı. En çok sevdiğin yakınlarından geliyor bazen bu saldırı. Bazen çok güvendiğin arkadaşından, dostundan, komşundan geliyor bu saldırı. Her birimiz saldırıya açık hedefleriz. Her an bu tür saldırılara maruz kalan, karşı karşıya kalan varlıklarız her birimiz. Ama güzel olan nedir? Bu tür saldırılara karşı gidebileceğimiz, sığınabileceğimiz, arkamızı yaslayabileceğimiz bir dayanağımızın olması. Bu güzel değil mi? Bakın, dışarıdaki insanlar böyle bir ayrıcalığa sahip değil. Ama bizler böyle bir ayrıcalığa sahibiz. Ben yaslandıkça, arkamı verdikçe Rabbimin ne kadar daha güçlü olduğunu görüyorum. Pavlos'un dediği gibi, ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Pavlos bunu neden söyledi? Neden bu ifadeyi kullandı? Ne zaman insan güçsüzken nasıl güçlü olabilir kardeşim? Mantığa yatıyor mu? Hayır. Ama ben güçsüzken görüyorum ki benim Rabbe ne kadar daha çok ihtiyacım var. İşte o Pavlos onun için bunu söylüyor. Görüyorum ki ben ne zaman güçsüzüm, çaresizim, o zaman anlıyorum ki benim Rabbe felaket ihtiyacım var. Aşırı oranda ihtiyacım var. Onun için diyorum değerli kardeşler. Fırtınalar olacak. Sallantılar olacak. Yaprak dökümü gibi. Ağaçtan yaprağın kaygıla kaygıla böyle yani sallana sallana düştüğü gibi düşme durumları içerisine düşeceğiz. Durumları yaşayacağız. Ama bizi teselli eden bir güç var. Yalnız değiliz. Rab bizimle beraber. Rab bizim arkamızda. Biz hangi oranda arkamızı yaslarsak, ona güvenirsek, o oranda başarı elde ediyoruz. Yani senin itaat ettiğin oranda başarı elde ediyorsun. Dikkat edin, robot değiliz. Robot değiliz kardeşler. Çok şeyi biliyor olabiliriz. Ama ben itaat ettiğim oranda bereket görüyorum hayatımda. Onun için eyleme söyledim. Kolay değil ama sevinelim. Çünkü sıkıntılar bizi eğitiyor. Hatta fırtına arttıkça gözlerimizi daha çok Rab'be çevirmemiz gerekiyor. Petrus hakkında konuşurken şimdi Kerstin diyecek ki Recep kardeşim yine Petrus'tan paylaşacak. Yok bugün Petrus'tan paylaşmayacağım. Ama Petrus'u çok iyi biliyoruz. O Petrus bizim için benim hala hayatımda bir örnektir Petrus. 16 yıl o batan Petrus'un sadece kolu görünen Petrus'un bir resmi vardı. Hristiyan dergide yatak otamda her sabah kalktığımda onu gördüm. Sonra bir kardeşe hediye ettim onu. Kaybolup gitmemize izin veren bir Tanrı değil. Ama Petrus zoru ne zaman başardı? Bu soruyu sorun kendinize. Sorunlara odaklandığında mı başardı? Rabbe odaklandığında başardı. Demek ki kendimizle ilgilendiğimizde, sorunlarla ilgilendiğimizde çıkar yolu yok. Batacağız kesinlikle. Rab yine bizi kaybolup gitmesine izin vermeyecek ama batacağız. Ne zaman ki ona odaklanacağız, işte o zaman zoru başaracağız sevgili kardeşler. Onun için size bir ayet öneriyorum. Bir teşvik olsun diye. Mezmur 9. 9. mezmur. Almanca'da nedir bilmiyorum ama 9. mezmurun 9. ayeti. Belki Almanca'da 10. olabilir ya da 8. olabilir. Oradaki ayete lütfen bir bakalım. 9. bölümün 9. ayeti. Ne diyor 9:9? Tamam, o olabilir çünkü biliyorum bazen değişiyor. Almanca'da 10. ayet, bizde 9. ayet. Rab ezilenler için bir sığınak, sıkıntı günlerde bir kaledir. Demek ki diyebilir miyiz? Tek sarsılmaz kalemiz, sığınağımız Rab. Yok başkası. Emin olun yok bir başkası sevgili kardeşler. Bu ayet Rabbimizin üçüncü nokta olarak açıkladığı ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ayetiyle iç içe bir ayet aslında. Onaylıyor ki evet Rab o kişileri özgürlüğe kavuşturmak için geldi ve aynı zamanda da şunu söyledi ki bu kişi benim. İşte kanıtı ezilenler için bir sığınak, sıkıntı günlerde bir kale. Şimdi buradaki özgürlük sözü üzerinde birazcık durmak istiyorum. Değerli kardeşler, özgürlük sözü üzerinde dururken, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ifadesinde özgürlük sözü üzerinde dururken, içeriğinin gerçekten de ruhsal bir içerik olduğunu hemen görmek mümkün. Oradaki Yunanca, Grekçe kelime afesis diye bir söz. Afesis sözü. Bunun tam Türkçe karşılığı vazgeçmek, bağışlamak demek. Ama vazgeçmek, bağışlamak derken şu anlama gelmiyor. Cezaevinde olan bir tutuklunun, bir mahkumun, bir tutuklunun cezaevinden çıkması anlamında değil. Yani bağışlanıp özgürlüğe kavuşması anlamında değil. Tutuklu olan birinin özgürlüğe kavuşmasından çok çok çok çok çok daha öte olan bir şey. Ben bunu söylerken bir tutuklunun, ben cezaevine gidiyorum, orada tutukluların yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bir tutuklunun, bir mahkumun özgürlüğüne kavuşması kadar güzel bir şey yok. Ben içeri giriyorum 2,5 saat. Çıktığım zaman bir kendimi bambaşka bir duygu içimi dolduruyor. O binanın içerisinde ama şeyden cezaevinden dışarıya çıktığım zaman, o demir kapılardan dışarı çıktığım zaman. Bir de o kişilerin cezaevinden kurtulmasını düşünün. Hakikaten çok güzel bir duygu. Ben karşı değilim. Hakikaten güzel bir şey. Bir tutuklunun cezaevinden serbest bırakılması gerçekten çok güzel bir şey ve çok da önemli. Ama eninde sonunda o cezaevinden kurtulan kişinin bir gün gelip yine ölüme yenik düşeceği. Doğru mu? Yani sonsuz ölüm onu bir gün bulacaktır. Ama dikkat edin. Bizim özgürlüğe kavuşmamız farklı bir şey. İsa'nın burada altını çizdiği, önemli vurguladığı özgürlük, günahın getirmiş olduğu tutsaklıktan özgürlüktür. Ben size sorarım. Cezaevinden çıkıp kurtulmanın bize bir sağladığı bir avantaj var mı? Var. Nedir o? Dışarıda sana bir takım imkanlar sunuyor olması, değil mi? Özgürce çalışıyor, iş bulup çalışıyor, özgürlüğünü vermiş olması. Ama günahın getirmiş olduğu tutsaklıktan özgür edilmen sana çok anlamlı bir şey kazandırıyor. Söyleyin. Amin. Amin. Cezaevinden kurtulmak bana sonsuz yaşam sağlamıyor. Yine sonsuz ölüm beni bir gün bulacak. Ama günahın getirdiği Rab İsa Mesih aracılığıyla sağlanan o özgürlük bana sonsuz yaşam sağlıyor. İçim titriyor benim. İçim titriyor, içim. Ne harika bir özgürlük bu. Neden ben bu özgürlüğün tadını daya daya yaşamıyorum? Ya da yaşamayayım. Tadını çıkartmayayım. Bizim Rabbimiz bizleri Mısırlıların tutsaklığından, Romalıların zulmünden kurtarmaya gelmedi, hamdolsun. Bizim Rabbimiz suç ve günahın getirmiş olduğu tutsaklıktan bizi özgürlüğe kavuşturmak için geldi. Kendi için gelmedi, Recep için geldi. Herkes kendi ismini koysun. Tanrı dünyayı sevdi diyor ya, siz kendi isminizi koyun. Tanrı Recep'i o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Ya da diyebilirsin, Tanrı Bülent'i o kadar çok sevdi ki. Eğer tek başına Bülent de olsaydı, bu yeryüzünde, tümür de olsaydı, hava da olsaydı, Rab yine o kişiler için bu yeryüzüne gelirdi, o çarmıhta hayatını feda ederdi. Bunu net bir şekilde anlamanızı, görmenizi sizden rica ediyorum sevgili kardeşler. Bazen alışıyoruz ister istemez. Bilinen konular bunlar. Ama ben buradaki konuları açıklığa kavuştururken tekrar tazeleniyor benim için bu konular. Ama burada bir püf nokta var. Püf nokta. Nedir o püf nokta? Senin özgürlüğe kavuşman neye bağlı? İmana bağlı. Tamam, güzel.
İsa Mesih'in
yani İman etmek, senin vereceğin karara bağlı, karara. Yani özgürlük, senin verdiğin karar hangi yöndeyse, eğer senin verdiğin karar İsa'nın sağladığı kurtuluş aracılığıyla özgürlüğe kavuşmak ise, sen kararını o yönde verdin ise, özgürlüğe kavuşacağın kesindir. Amin. Otomatik olarak da bu bizde kesinlikle gerçekleşmiyor. Yani sen bir şekilde Rabbimizin kurtarmasına izin vermen gerekiyor. Seni o tutsaklıktan kurtarmaya izin vermen gerekiyor. Şimdi ister istemez tabii ki bunu söylemek istiyorum. Yani ben bunu söylerken bir kişiyi hedef almıyorum. Bir kişiyi karşımda görerekten söylemiyorum. Ama her ne kadar Rabbimizin merhameti, sevgisi sayesinde özgür edilmiş, ölümü sayesinde, dirilişi sayesinde özgür edilmiş kişiler olmamıza karşın hala bir takım şeylere tutsağız. Doğru mu? Ben burada şimdi sen şu tutsağa sahipsin, sen şuna sahipsin dememin hiçbir anlamı yok. Doğru mu? Hiçbir anlamı yok. Her birimizin ben Rab'be evet deyip geldiğimde benim hala kurtulmuş olmama rağmen tutsak olduğum, bağlı olduğum bir takım şeyler vardı hayatımda. 31 yıllık iman hayatında mücadele edip o alışkılardan, o zayıflıklardan kurtulmamı Rab sağladı. Bakın Recep gerçekleştirdi demiyorum. Rab sağladı. Ben sadece onun kurtarması yönünde ben karar verdim. Yani bir kişi demir parmaklıklar arkasında bir takım şeylere tutsak, bir takım şeyler onu tutuyor. Ben Rabbime izin verirsem, elimi uzatırsam, Rab beni o tutsaklıktan kesinlikle ve kesinlikle size garanti veriyorum, özgürlüğe sizi kavuşturacaktır. Bakın ne diyor Yuhanna 8. Alper geçen hafta söylüyordu, bu bölüm okudum. Ben de dedim ya size, bu bölüm benim çok sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Yuhanna 8. Ve orada bir ayet söylemiştim. Bugün yine o ayeti söyleyeyim size. Ne diyor 36. ayet? Ezberleyin bu ayeti. Çok basit bir ayet. Oğul sizi özgür ederse, siz gerçekten de özgür olacaksınız. Recep sizi özgür ederse, hayatta özgür olmayacaksınız. Ya da bir hakim, bir avukat size bu özgürlüğü sağlarsa, siz gerçekten özgür olmayacaksınız. Ruhsal kapsamda. Ama Rabbimiz sizi özgür ederse, siz gerçekten de özgür olacaksınız. Bu da bize neyi gösteriyor? Kurtuluş güvencesi veriyor hamdolsun. Günahın getirmiş olduğu cezadan özgürlüğe kavuşuyor ve kurtuluyoruz. Evet, diyebilir miyiz ki bu bizler için, biz imanlar için büyük bir sevinçtir, büyük bir tesellidir. Ama o kadar alıştık ki, ne zaman hatırlıyoruz bunu? Rabbini günahın tutsaklığından özgür etti. Parmaklıklar arasından özgürlüğe kavuşturdu ruhsal kapsamda. Değerli kardeşler, gerçekten onun da bizden istediği bir şey var. Ona güvenmemiz. Ve kendi yaşamını, dikkat edin, kendi yaşamını bizde yaşaması için, kendi yaşamını bizlerde yaşaması için izin vermemiz gerekiyor. Rabbim bizlerde egemen olmasını istiyor muyuz? Otomatikman egemen olmuyor Rab, hamdolsun. Ben izin veriyorum ve Rab benim hayatımda egemen oluyor. Dördüncüsü nedir? Okuduk. Rabbin lütuf yılını ilan etmek. Dedik ki evet, lütuf yılı eski tercümede beğenilen, kabul gören, kabul edilen, geçerli olan, makbul olan yıl olarak kullanılıyor. Makbul sözü burada geçiyor. Ne yapıyor Rabbimiz? Rabbin lütuf yılını ilan etmek için geldiğini söyledikten sonra ne yapıyor? Rolayı kapatıyor. Devam etmiyor. Rolayı kapatıyor. Rolayı kapattığı zaman neyi bize söylemiş oluyor, açıklamış oluyor? Günahlarımız için geçerli olan, kabul gören, makbul olan sununun, kurbanın, İsa'nın kendisi olduğunu bize açıklıyor. Rolayı kapatmakla. Hamdolsun değerli kardeşler. Tek kurban sunusu. Tek kurban sunusu. Ben onun için diyorum, Rabbimizin bizler için ne yaptığını öne çıkartmak hayatımızın en önemli parçalarından, ilkelerinden biri olması lazım. Biz bunu her zaman öne çıkartacağız ve insanlara bunu biz anlatacağız. Biz insanlara bunu her zaman paylaşacağız sevgili kardeşler. Ve Rabbimiz bunu söylemekle çok rahat bir şekilde, net bir şekilde bu dünyanın elem çeken insanları için yeni bir dönemin başladığını söylüyordu. Yeni bir süre başlıyor. Yeni bir çağ başlıyor. Yeni bir süreç başlıyor. Hamdolsun. O geldiğinde bizi rahatsız eden, acı veren bütün şeyleri ne yapacaktır? Çözüme kavuşturacak olan kişi, evet, Rabbimiz olacaktır. Bu kadar net, bu kadar açık. Burada vurgulamaya çalıştığı ilke, ana prensip bu sevgili kardeşler. Tabii ki bu makbul yıl üzerinde eski antlaşma ne diyor? Bir keresinde burada onu yine tekrar dile getirmiştim. Bunu da yeri gelmişken size açıklamak istiyorum sevgili kardeşler. Bu Yahudilere göre 50 yılda bir kez yapılan, 50 yılda bir kez yapılan ya da yapılması gereken genel af, yani serbest bırakma yılı olarak kabul edilen bu altın yıl nerede geçiyor? Leviler 25. bölümde. Leviler 25. bölüme baktığınız zaman o bölüm bu altın yılı, özgürlüğe kavuşma yılını bize çok net bir şekilde detaylarıyla bize açıklıyor. Şimdi orada geçen şeyi kısa bir şekilde size söyleyeyim. 6 yıl boyunca kişi toprağı ekecek, ürününü toplayacak. Ama 7. yıla geldiğinde toprağı dinlendirecek. Yani biz köylü dilinde, evet, çiftçi dilinde nadas diyoruz. Toprağı nadas etmek. Hatta Hoşea'da bunu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Nadas edilmenin ne demek olduğu ruhsal kapsamda çok güzel açıklıyor Hoşea kitabı. Ve o 7. yıl, 7. yıl, yani toprağın ekilmediği, toprağın dinlendirildiği yıl Şabat günü, Şabat yılı olaraktan ilan edilecek. Açık bir şekilde bize bu şekilde açıklanıyor. Ve buna yine bağlı olaraktan diyor ki orada, bu Şabat yılının 7 kez geçmesi gerekiyor. Yani Şabat yılı bir 7 yıl geçiyor, bir 7 yılda, bir 7 yılda. 7 yıl geçtiği zaman ne yapıyor? 7 kere 7, 49 yapıyor. Değil mi? 49 yıl geçtikten sonraki yıl 50. yıl. İşte o 50. yıl özgürlük yılı oluyor. Altın yıl diyorlar buna. Altın yıl. Yani özgürlüğe kavuşmanın dönemi. Tabii ki bizler Kutsal Kitap'a baktığımız zaman Babil sürgünü sonrası da İsrail halkının bu sıkıntılı dönemin bitmediğini görüyoruz. Yani o sıkıntılı sürecin, o zulüm döneminin devam ettiğini Babil sürgününden sonra da tanık oluyoruz. Kutsal Kitap'ta bunu görüyoruz. Yani o baskı, o zulüm İsrail halkı üzerinde devam ediyordu. Yeşaya'nın buradaki sözleri sevgili kardeşler, Mesih'in gelişiyle gerçekleşecek olan, İsa Mesih'in gelişiyle gerçekleşecek olan dönemi, o çağı kapsıyordu. Ve bunu nasıl bildirdi İsa? Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir sözleriyle bunu netliğe kavuşturdu. Hamdolsun. Şimdi sormak istiyorum size. Temel amaç neydi? Temel amaç neydi? 50 yılda bir kez yapılan kutlamanın temel amacı. 50 yılda bir kez yapılan kutlamanın temel amacı neydi? Söyle. Tamam, doğru. Şimdi aynı zamanda tabii ki doğrudur. Ruhsal kapsamda bu doğrudur ama bunun yapılmasındaki temel amaç neydi biliyor musunuz? Ülkenin ekonomik yapısını dengelemek, daha iyi bir duruma getirme amacını taşıyordu. Ülkenin ekonomik durumunu, ekonomik yapısını biraz daha iyi duruma getirmek amacını taşıyordu. Ama tabii ki bunu açıkça söyleyebiliriz. Sadece siyasi yönden, ekonomi yönden değil, köleler de özgür bırakılıyorlardı ve kendi ailelerine dönmeleri sağlanıyordu. Dikkat edin. Bütün köleler kaç yıl? Diyelim ki 30 yıl yaptı, 20 yıl yaptı ya da 50 yıldır köle. 50 yılı dolduğunda köle özgürlüğe kavuşuyor, kendi ailesine geri dönüyordu. Ama bu da yetmiyordu. Örneğin ben sıkıntı yaşadım ekonomik yönden, saatimi sattım. Bir örnek. Ama Diyelim ki 10 yıl önce sattım bu saati. 10 yıl sonra 50. yıl geldi. Ne yapması gerekiyor? Sattığım kişiye o saati bana geri veriyor. Yani ben ekonomik durumumu daha iyi duruma getirmek açısından. Yani ben aldığım parayla kendimi, ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Ayrıyeten o 50. yılın sonunda sattığım şey tekrar bana geri geldiği zaman tekrar benim oluyor mu bu? Ne yapıyor? Ben kendimi bir çıta daha iyi bir duruma getirmiş oluyorum. Ve aynı zamanda da 50. yılda sadece bu yetmiyordu. Aynı zamanda da borcum var. Birilerine borcum var, değil mi? 50. yıl dolduğunda borçlar tamamen bağışlanıyordu. Herkes düşünün ya, ne kadar güzel bir şey. Aslında düşündüğünüz zaman değerli kardeşler, yani böyle yapılmış olsa, ben gerçekten Ecevit'in bazen siyasete girmek istemiyorum ama hani mahkumları özgürlüğe kavuşturması da bir şey buluyorum. Yani onlara o fırsatı vermesi belirli dönemler içerisinde. Sadece onun döneminde oldu zaten bu olaylar. Ama ne oluyor? Hem ekonomi canlılık kazanıyor, hem de insanlar ayakları üzerinde durma mümkün hale gelmiş oluyor. Bu uygulamalar yerini almış olmasından dolayı sevgili kardeşler. Ama bizim Rabbimizin yeryüzüne gelmesindeki amaç tabii ki ne ekonomik yöndendi ne de siyasi yönden. Rabbimiz harika bir şekilde ne yaptı? Kurtuluş müjdesini, yani iyi haberi hiç ayrım yapmadan tüm insanlara, yoksullara, yüreği kırık olanlara, ezilmişlere, kendisine karşı çıkanlara ne yaptı? İyi haberi getirdi. Ama başka ne yaptı Rabbimiz? O yılı ilan ederken, kitabı kapattıktan sonra o özgürlük yılını ilan ederken ne yaptı aynı zamanda da? Körlerin gözlerini açtı, sakatları yürüttü, cüzzamları iyi etti, değil mi? Birçoklarını sağlığına ne yaptı? Kavuşturmuş oldu, onları kurtarmış oldu. Yani İsrail halkı için gerçekten tam anlamıyla özgürlük yılıydı. Rabbimiz onun için bunu açık bir dille ifade etti. Şimdi ben diyorum ki rahatsızlık, isterse fiziksel olsun, isterse ruhsal olsun, bütün çözüm, emin olun, senin için hayatını feda etmiş olan İsa Mesih'te. Başka bir çözüm yeri yok sevgili kardeşler. Bu dediğim gibi fiziksel anlamda rahatsızlığınız olabilir. Rab bugün de istediği zaman kişiye şifa verebiliyor. Değil mi? Ama isterse. Ama ruhsal kapsamda da bizi kendimize getirebiliyor. Demek ki sorunun fiziksel de olsa, ruhsal da olsa çözüm kaynağımız Rabbimizin kendisi. Ben yürekten inanıyorum ki Rab benim fiziksel rahatsızlığımı, tamam, Hatice'nin bedensel rahatsızlığı hala devam ediyor. Benim de %30'luk görme hala devam ediyor. Daha iyi değil, daha kötüye gidiyor, ayrı bir şey. Ama biliyor musun? O fiziksel rahatsızlık ortadan kalkmamış olsa bile, emin olun, o rahatsızlıkla birlikte yaşama gücü veriyor Rab bana. Beni teselli ediyor. Doğru mu Hatice? En azından Rab beni teselli ediyor. Ben gerçekten söylüyorum. Yani benim için dua ederken gözümü hatırlayın. Ben, gözüm hiç iyi değil. Yani ben bir saat içerisinde o şey çoğalırsa Tübingen Hastanesi'ne gitmek zorundayım. Ancak orası ameliyat yapabiliyor. Yoksa kör olacak. Bunu açık bir dille söylüyorum ama bu şunu gösteriyor. Benim Rab'de sevincimi tazeleyen nedir? Rabbim verdiği tesellidir, teselli. Rab beni teselli ediyor, hamdolsun. Teselli kaynağımız, sığınağımız, hastalıklarımıza rağmen Rabbimizin kendisidir. Amin. Ne diyebilirim ki başka? Değerli kardeşler. Peki, belki bir soru daha sorayım sizlere. Rabbimiz Okudu, rolayı kapattı. Sonrasını okumadı. İlginç olan. Açın 4. bölümü. 18-19'u okuduğunuz zaman, 21'e kadar okuduğunuz zaman İsa aslında 61. bölüm devam ediyor. 61. bölümün Yeşaya 61. bölümü okursanız, devam ederseniz eğer, Rabbimizin neden sonraki ayetleri okumadığını çok iyi anlayacaksınız. Neden Yeşaya 61'de? Yani neden İsa o sözleri söyledikten sonra kapattı, devam etmedi? Tamam. Şimdi bakın, şöyle söyleyeyim. Zamanımız fazla yok. Ben fazla, çünkü bitirmem gerekiyor. Tamam, doğru. Şimdi bakın, eğer siz bunu baktığınız zaman, siz eğer bunu okursanız, 61. bölümü devam ederseniz, oraya geldiğiniz zaman sonraki ayetler Rabbin lütuf yılından söz etmiyor. Yani Rabbin açıkladığı özgürlük yılından, o altın yıldan söz etmiyor. Neden söz ediyor? Rabbimizin öç alacağı günü, gün hakkında konuşuyor. Rabbimizin öç alacağı gün hakkında. Şimdi size şu soruyu soruyorum yanında. Rabbimizin öç alacağı gün ne zaman başlıyor? Ne zaman başlıyor? Yani birinci gelişinde bu lütuf yılıydı. İkinci gelişinde olacak olan bir şey bu. Demek ki Rabbimizin, bakın ben bazen diyorum ki, ya patır kütür okuyoruz geçiyoruz, denge yok, bir dengesizlik var, ya burada şu var, bir takım şeyler buluyoruz. Ben baktığım zaman görüyorum, ya neden Rab okumadı kardeşim? Bunda bile bir denge var. Hamdolsun. Rab onu okusaydı olmayacak olan bir şeyi okuyordu. O ne zaman gerçekleşecek? Rabbimiz ikinci kez gelişinde öç alacağı dönem, lütuf yılı bitecek. Enver'in dediği gibi o yıl bitecek. Yani biz şu anda lütuf yılı da inayet yılında yaşıyoruz. Onun için kurtuluş hala mümkün. Şu an hala kurtuluş mümkün. Hala insanlar kurtulabiliyor. Ama İsa ikinci kez geldiğinde kurtuluş olayı ortadan kalkacak. Bakın ne diyor? Çok net bir şekilde ikinci mezmurda 9. ayet. O ikinci gelişini, o öç alacağı günü ne kadar korkunç bir şekilde burada bir peygamberlik sözü olaraktan okuyoruz sevgili kardeşler. Ne diyor orada 9. ayet? Almanca'da değişebilir. 2-9. Demir çubukla kıracaksın onları. Çömlek gibi parçalayacaksın. Değil mi? Parçalamaktan, kırmaktan. Yani neden söz ediyor? Yargıdan söz ediyor. Yargı o kadar kolay olmayacak. O süreç o kadar basit bir süreç olmayacak değerli kardeşler. Rabbimiz çok böyle saf, en saf hayvan üzerinde, eşek üzerinde geldi. Doğru mu? Alçak gönüllülükle geldi. İnsanları kurtarmaya geldi Rabbimiz. Ama ikinci gelişinde eşek üzerinde değil. At üzerinde gelecek. Ata kim biner? Değil mi? Tabii savaşırken ata biniyorsun. At savaşın simgesi. Yargılamanın simgesi. Ata bindiğin zaman savaşın bir göstergesi. Eşekle savaşanları gördünüz mü hiç? Ama atla savaşılıyor değil mi? Çok net bir şekilde. Onun için o yargının at üzerinde korkunç bir şekilde gelecektir. Ve iman etmeyenler yargılanacaktır. İman etmiş olanlar da sonsuz yaşam için Rab'le birlikte alıp götürüleceklerdir. Hamdolsun. Bu bizi teselli etsin. Bu sözlerle birbirimizi teselli edelim. Ama sırtını Rab'be çeviren için geçerli olan da işte burada o korkunç sözler onları bulacaktır. Acı ama gerçek bu. Onun için üzerimize sorumluluk çok düşüyor. İnsanlara iyi haberi anlatmakla sorumluyuz. Ben yani aklıma geldiği için söylüyorum sevgili kardeşler. Aslında Rabbimizin bize bu içinde yaşadığımız yer yuvarlağında verdiği tek sorumluluk kurtuluş haberini, evet, müjdeyi, kurtuluş haberini insanlara götürmektir. Hep ben yeri geldiğinde söylüyorum. 2. Korintoslar 5. Ayet kaç? 18. Ne diyor? 5-18 ne diyor 2. Korintoslar 5-18? Çok sık kullandığım ayetlerden bir tanesi. 2. Korintoslar'da.
Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı.
Barıştırdı.
Ve bizi, bize barıştırma görevini verdi.
Barıştırma görevini kime veriyor? Bizlere veriyor. Demek ki buradaki benim temel görevim, sorumluluğum bu haberi insanlara götürmek olmalı değerli kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar önemli. Bu güzel ayrıcalığı Rab eyleme verdi, Havva'ya verdi, Hatice'ye verdi, Özlem'e verdi, Kerstin'e verdi, Dile'ye verdi ve her birimize verdi. Her birimize verdi. Son bir düşünce. Bir düşünceyi daha öne çıkartacağım çünkü yarım kalmasın, bitsin artık. Rabbimiz Mesih İsa lütuf yılının kendisiydi. Rabbimiz Mesih İsa lütuf yılının kendisiydi. Yani tam olaraktan bütün olanlar, bütün söylenenler onda gerçekleşmiş oldu. Hamdolsun. Bakın Romalılar'da ne yazıyor 8. bölümde? 1. ayette diyor ki Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. Tutsaklık yok. Tutsaklıktan özgür ediliyoruz. Rabbe evet diyen kişi tutsak değil. Özgür hamdolsun. Rabbimiz o Romalıların çapraz ağacında, o acımasız çarmıhta öldüğünde bütün borçlarımızı o çarmıhta kendi canıyla ödemiş oldu. Ve bu davranışıyla bizleri ne yaptı? 4 şeyden özgürlüğe kavuşturdu. 4. Sayın 1. Orada okuduk işte 60 bin. 1. Açıkladık ya tek tek. Ruhsal yoksulluktan özgürlüğe kavuşturdu. 2. Tutsaklıktan özgürlüğe kavuşturdu. 3. Yine ruhsal körlükten, günahtan dolayı kördük değil mi? Ruhsal körlükten özgürlüğe kavuşturdu. Ve 4. Ezilmişlikten. Eziliyor muyuz? İnsanlar bize hakaret ediyor değil mi? Eylem bugün güzel ifade etti. İnsanlar bize hakaret ediyor. Aptal mısın? Kafayı mı yedin diyorlar. Havva'ya dediği gibi. Bana da demişlerdi. Ben o ki iman edince bir süre sonra sevmediğim 2 kişi vardı hayatımda. Onların ayağına gittiğimde Recep sen kafayı mı yedin dediler bana. Evet. Onların gözünde kafayı yedim. Ama Rabbin gözünde değil. Demek ki bizi Rab ezilmişlikten de özgürlüğe kavuşturdu hamdolsun. Sevinelim değerli kardeşler. Ama şu soruyu sorarsam iyi bir soru olacağını düşünüyorum. Sahip olduğumuz bu özgürlüğü nasıl kutluyoruz? Ya da sahip olduğumuz özgürlüğü nasıl değerlendiriyoruz? Özgürlüğe sahip miyiz? Sahibiz değil mi? Evet. Peki bu özgürlüğü nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi insan elinde bir miktar para olduğunu düşün. Ne yapıyor? En kısa zamanda hangi banka daha çok faiz veriyorsa gidiyor o bankaya yatırıyor değil mi? Ya da ne yapıyor? Benim arkadaş çok iyi biliyor bu işi. Araştırıyor. Altın mı daha çok Türkiye'de bu arkadaş? İmanlı değil kendisi. Altın mı daha iyi gidiyor? Dolar mı? Euro mu? Banka mı? Banka faizi mi? Değil mi? Elindeki o yatırımı değerlendiriyor daha çok olsun diye. Şimdi biz bir şeye, bir değere sahip olduk. Özgür. Şimdi biz o özgürlüğümüzü nereye yatırıyoruz? O özgürlüğü nasıl değerlendiriyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Geçen hafta Timur Galatyalılardan okurken ben otomatikman yasadan, özgürlükten söz ederken özgürlükten söz ettik, birazcık paylaştık ve o ayet aklıma geldi tekrar ve çok iyi bir şekilde bu ayeti buraya koydum. Galatyalılar 5. bölüme bakın değerli kardeşler. Lütfen açar mısınız Galatyalılar 5. bölümü? Galatyalılar 5. bölümün, çünkü Pavlos çok net bir şekilde bize diyor ki, Pavlos bir şekilde özgürlüğünün tadını çıkar, tadını. Yani özgürlükten zevk al. Sana özgürlük acı vermesin. O özgürlüğü kötüye kullanma. O özgürlüğü tadını çıkar, değerlendir, iyi değerlendir. 5-1. 5-1'e bakıyoruz. Ne diyor 5-1? Mesih bizi özgür olalım diye, devam et, özgür kıldı. Bunun için dayanın, bir daha kötülük boyunduruğuna girmeyin. Tamam mı? Evet, kötülük, kölelik boyunduruğuna girmeyin. Şimdi hemen bir ayet daha bakıyoruz. Petrus mektubunu açıyoruz, 1. mektubunu. 1. Petrus mektubu 2. bölüm. İkinci bölüm, 1. Petrus 2, 1. Petrus 2, ayet 16. Bulan birisi okusun hemen. Hiç sen oku diye.
Özgür insanlar olarak yaşayın. Ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın kulları olarak yaşayın.
Amin. Demek ki burada harika bir gerçek var. Özgür insanlar olarak yaşayın, çünkü özgür edilmiş kişileriz. Ve ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için değil, Rab'be yücelik getirmek için. Özgürlüğü iyi yönde, ona yücelik getirme yönünde kullanmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Demek ki bize verilen özgürlük, günaha devam etmek için verilen bir belge değil. Bir sertifika değil. Sen özgürlüğe kavuşun, al sana bunu. Bu özgürlük sertifikası senin günaha daha rahat bir şekilde devam edebilirsin anlamında değil sevgili kardeşler. O açıdan yürekten söylemek istiyorum değerli kardeşler. Bizler bazen itaatsizlik ediyoruz. İtaatsizlikten dolayı günaha düşüyoruz. Günaha düştükten sonra da su götürmez yapmacık bahanelerle kendimizi haklı çıkarmaya çalışıyoruz, değil mi? Ya işte bu benim zayıflığımdı. Değil mi? Ya ben işte ne yapayım, yeterince o yönde güçlü değilim. O zayıflığın arkasına çok rahat bir şekilde saklanıyoruz. Ama değerli kardeşler, Rab bizi niçin özgürlüğe kavuşturdu? O günaha devam etmek için değil, günah işlemek için değil, Rab'be hizmet etmek için bizi özgürlüğe kavuşturdu. Hizmet etmek için, kardeşlere hizmet etmek için, Rab'be onur ve yücelik getirmek için özgürlüğe kavuşturdu. Onun için günah bize, bir hayatımızda günaha köle olmayalım. Rabbin köleleri olalım. Eğer özgürlüğe kavuştursak, Rabbin kölesiysek, işlediğimiz her bir günah ya da bir bahane ne yapacaktır? Şeytana kölelik ettiğimizin bir göstergesi olacaktır. Onun için şeytana değil ama Rabbin köleleri olaraktan yaşamaya devam edelim değerli kardeşler. Bunu içten ve candan söylüyorum. Onun için İsa Mesih aracılığıyla sağlanmış olan bu özgürlük, sevgiyle, coşkuyla hizmet eder dedim son olaraktan, ama günaha kesinlikle izin vermez. Özgürlük hizmet eder ama günaha devam etmene izin vermez. Hayatımız bu şekilde olması gerekiyor. Onun için sahip olduğumuz bu özgürlük bizleri değiştirmeli. Sahip olduğumuz bu özgürlük bizleri biçimlendirmeli. Ve sahip olduğumuz bu özgürlük herkesin gözünde imrenilen bir özgürlük. Yani herkesin arzu ettiği bir özgürlük olması gerekiyor. Yani ben özgürüm. Doğru mu Eylem? Evet, özgürüm. İnsanlar bana bakıyorlar Recep'i İsa Mesih'i özgür etti. Bakıyorlar Recep'in hayatına. Diyorlar ki, ya Recep kardeş, senin sahip olduğun bu özgürlüğe ben de sahip olmak istiyorum. Ne kadar güzel bir şey. Ya da çocuklarımız, ya baba sen nasıl bir özgürlüğe sahipsin? Sahip olduğun bu özgürlüğe ben de sahip olmak istiyorum. İnsanlar daha sonra anlayacak Bülent, senin kime ait olduğunu. Yoksa insanlar bakıyor Recep'e, Recep, sahip olduğun özgürlük bu mu? İstemiyorum abi, bırak git ya. Öyle mi diyorlar? Kendi yüreklerimize bakalım. Özgürüz. Rab bizi özgürlüğe kavuşturdu. Ama sahip olduğumuz özgürlüğü nasıl kullanıyoruz? Günah yönünde, itaatsiz ederek ya da Rab'be yücelik getirme yönünde. Kendiniz bakın yüreğinize. Hayatın Rab'be onur ve yücelik getiriyorsa haleluya, hamdolsun. Ama Rab'be acı getiriyorsa yalvarırım. Elim aşağılı bir Tanrı yok ama kendimize çeki düzen vermeye izin veren bir Tanrı var. Kendimize çeki düzen verelim. Zayıflıklarımızı görelim ve mücadele edelim. Eğelim yüreklerimizi. Her birimiz Rab'le olan ilişkisi farklı farklı noktalarda. Bilemiyoruz. Ancak Rab biliyor, Rab görüyor ama siz biliyorsunuz. Lütfen herkes kendi yüreğine baksın ve Sami yine her zamanki gibi 30 saniyenin sonunda dua eder. Amin deriz biz de. Ama sizler de cesaret yoksa dıştan dua etme cesareti, yürekten içten dua edin. Emin olun Rab sizi gerçek anlamda gereken sevinci, esenliği verecektir.